Ayrım 45, sayfa 499, Tacizci, Lars Kepler. 126. Bölüm. Nelly öne eğildi ve Eric'in okuyamadığı bir yüz ifadesiyle ona baktı. Açık renk gözleri porselen küreler gibi parlıyordu. Eric, Nelly, sen ve ben mantıklı bireyleriz derken sesinin korkudan titrediğini fark etti. Birbirimize saygı duyuyoruz ve beni bu kadar incitmek istemediğini anlıyorum. Nelly, söylediklerimi yapmaman o kadar sinir bozucu ki diyerek içini çekti. Sinir bozucu geldiğini biliyorum ama bu herkes için geçerli, hayatın bir parçası. Nelly, boş boş pekala dedi. Kendi kendine bir şeyler fısıldadı ve mutfak masasındaki bir objenin yerini değiştirdi. Duvara yaslanmış tozlu küçük bir camlı fotoğraf çerçevesinin üstüne kumlar düştü. Bu Saint-Gobain'deki Emma Boda ile Solbakken cam fabrikaları arasındaki işbirliği anlaşmasının çerçevelenmiş haliydi. Kolum çok acıyor ve Nelly alaycı bir biçimde şimdi de hastaneye gitmen gerektiğini mi söylüyorsun diye sordu. Evet, kolumun röntgenini çektirmeliyim ve Nelly sözünü keserek bana kalırsa iyileşeceksin dedi. Eric şakağındaki yaraya dokunarak epidural hematom geçirirken iyileşemem dedi. Buradaki damarlarda beynimdeki kalın zarla kafatası kemiğim arasında kanama olabilir. Nelly hayretle ona baktıktan sonra güldü. Lanet olsun, ne kadar acıklı. Demek istediğim sadece diyorum ki burada mutlu olacaksam bana bakmak ve iyi olmam için gerekeni yapmak zorunda kalacaksın. Zaten yapıyorum. İhtiyacın olan her şeye sahipsin. Eric Nelly'nin yaptıklarını yapabilen birinin doyumsuz bir duygusal açlığa sahip olduğunu, çaresizce ilgi beklediğini ve bir anda özverili bir aşktan tutkulu bir nefrete geçiş yapabileceğini düşündü. Temkinli bir şekilde Nelly dedi, beni burada ne kadar kilitli tutmayı düşünüyorsun? Nelly yere bakıp gülümsedi, utandı, tırnaklarına baktı, sonra Eric'e hoşgörülü bir bakış attı. Başlangıçta yalvaracaksın, hatta belki beni tehdit edeceksin dedi. Her türlü vaatte bulunacaksın ve çok geçmeden kaçmayı planlamadığını, sadece merdivenleri süpürmeme yardım etmek istediğini söyleyerek beni çeşitli yollarla yönlendirmeye çalışacaksın. Nelly elbisesini düzeltti ve sessizce ona baktı. Bir süre sonra bacak bacak üstüne attı ve biraz kıpırdanınca el fenerinin ışığı yanağına değdi. Eric Nelly, burada kalmama izin verdiğin için minnettarım ama mahzenden hoşlanmadım. Neden bilmiyorum, sadece böyle hissediyorum dedi ama cevap alamadı. Nelly'ye baktı ve ilk kez nasıl tanıştıklarını hatırlamaya çalıştı. Herhalde Rocky'nin değerlendirmesini yaptığı sırada Nelly de yakınlarda bir yerlerdeydi. Sonra da Eric'in bölümündeki bir işe başvurmuştu. Peki işi nasıl almıştı? Personel şefi intihar etmişti. Nelly de o zaman işe başlamıştı. Komik ve uyumluydu, konuşkandı, çekici ve alçak gönüllüydü. Eric Simone'den boşandığında zor bir dönemden geçmişti. Özellikle de o uzun, uykusuz gecelerde. Nelly onu yeniden haplar kullanmaya ikna etmişti. Ona Valium, Rohinpol, Sobril, Sitodon, yani Eric'in yıllar önce bırakmayı başardığı bütün eski hapları vermişti. İçki içip birlikte haplarını yutmuşlar ve bu durumda dalga geçmişlerdi. Eric şimdi aklının nerede olduğunu anlayamıyordu. Öpüşmüşler, sonra da kendilerini yatakta bulmuşlardı. Nelly Simone'nin geride bıraktığı bir geceliği giymekle diretince Eric bunun kendisini ne kadar rahatsız ettiğini göstermemeye çalışmıştı. Şimdi de çok yakın zamanda olan bir şeyi hatırladı. Alışılmadık derecede zor bir gün olmuştu. Hastalardan birine yatış verilerek deli gömleği giydirilmişti. Ve Eric onun akrabalarıyla saatler geçirip karşılıklı suçlamalarını dinlemişti. Sonrasında yorgun hissettiği ve saat geç olduğu için klinikte kalarak oradaki yatağında uyumaya karar vermişti. Nelly de klinikteydi, mesaiye kalmıştı. Eric'e bir tane Rohinpol vermişti, sonra da tıbbi ispirto ve Schweppes Russian'la içecekler hazırlamıştı. Eric çok fazla hap almış ya da gereğinden fazla içmiş olmalıydı çünkü hızla derin uykuya dalmıştı. Uzun süre ve çok derin uyuduğunu, Nelly'nin eve gitmeden önce giysilerini çıkarmasına yardım ettiğini biliyordu. Ama rüyasında birinin onu öptüğünü ve kapalı dudaklarını yaladığını ve gevşek eline soğuk bir cam küre dayayarak onu tutmasını sağladığını görmüştü. Kafası dumanlıyken gördüğü rüyada Nelly onun yanına geri dönmüştü. Dilinde bir takı vardı ve pedisini ağzına almıştı. Sonra Eric bir geyin tıpkı Nelly gibi ofisine geldiğini, yatağının yanından geçip ayaklı lambanın arkasında durduğunu, başını kaldırdığını ve mahcup gözlerle ona baktığını görmüştü. Eric rüyasında uyuyamıyordu. Kirpiklerinin arasından süzülen ışıkla Nelly'yi görebiliyordu. Nelly dizlerinin üstüne çökmüştü. Eline soğuk ve sert bir obje veriyordu. Bu küçük ve kahverengi bir geyik başıydı. Şimdi ise Nelly karşısında oturmuş, umursamaz bir ifadeyle onu izliyordu. Sanki yavaşça iyileşmesini bekliyordu. Bir süre sonra plastik bir çöp torbasından düzgünce katlanmış birkaç parça giysi çıkarıp kucağına koydu. ''O giysiler benim için mi?'' Nelly, ''Evet üzgünüm'' dedi ve giysileri rulo yaparak ızgaranın arasından Eric'e uzattı. ''Teşekkürler.'' Eric dizlerinde çamur lekeleri olan kirli bir kot pantolonun ve üstünde Saab 39 Gripen yazan rengi atmış bir tişörtün katlarını açtı. Giysiler ter ve küf kokuyordu ama Eric lime lime olan atletini çıkardı ve büyük bir dikkatle üstünü değiştirdi. Nelly çok şirin ve ufak bir göbeğim var dedi ve kıkırdadı. Eric sessizce evet göbeğim var değil mi dedi. Nelly cilveli bir mimik yaparak çenesini kaldırdı ve saçlarını örten eşarbı açtı. Sarı saçları kandan kas katı olmuştu. Eric onun gözlerinin içine bakmak, korkudan kalp atışları hızlansa bile başını çevirmemek için kendini zorladı. Güçlükle yutkunarak, ''Nelly, senin de kalplerimiz bir'' dedi, ''hep öyleydi. Ama bekliyordum çünkü Martin'le olduğunu sanıyordum.'' Nelly yüzü kızararak, ''Martin'le mi? Ama bunun herhangi bir anlama geldiğini düşünmemelisin.'' dedi. ''İkiniz mutlu görünüyordunuz.'' Nelly'nin ağzı ciddi bir ifadeye büründü ve dudakları titredi. ''Sadece sen ve ben varız'' dedi. ''Hep biz vardık.'' Eric nefes almakta güçlük çekiyordu ama konuşurken doğal olmaya çalıştı. Bir seferinde olanlar yüzünden pişman olup olmadığını bilmiyordum. ''Nelly asla'' diye fısıldadı. ''Ben de hiç pişman olmadım. Aptalca şeyler yaptığımı biliyorum ama tek nedeni kendimi terk edilmiş hissetmemdi.'' ''Ama...'' ''Çünkü hep özel bir bağlantımız olduğunu hissettim, Nelly. Hep vardı. En başından beri.'' Nelly gözlerindeki yaşları sildi ve başını çevirdi. Titreyen parmağıyla burnunu ovaladı. ''Seni incitmek istemedim.'' dedi sessizce. Eric daha neşeli bir ses tonuyla ''Birkaç tane morfin medayı ayır demezdim.'' dedi. ''Tamam.'' Nelly hemen başıyla onayladı. Yüzünü sildi sonra ayağa kalkıp gitti. 127. Bölüm. Nelly mutfağa ulaşıp kapıyı kapatarak ağır çubuğu yerine geçirir geçirmez Eric ızgaraları sarsmaya başladı. Tüm gücüyle asılınca ızgaraları birkaç milimetre eğmeyi başardı. Fakat asla deforme olmayacaklarını anladı. Çıplak ayak tabanlarıyla kafese tekme attı. Metalin taban çukurlarını dağladığını hissetti ve kafesin tok gümbürtüsünden başka bir şey duymadı. Umutsuzca kafeste dolaşarak köşeleri çekiştirdi. İskelette zayıf bir nokta aradı. Tavanı yukarı doğru itti fakat hiçbir yerde herhangi bir boşluk ya da gevşemiş bir kaynak yeri yoktu. Sonra karnının üstüne yattı ve sol elini dışarı uzattı. Ta ki parmak uçları tahta sopalara değene kadar. Sopalardan birini kendine doğru yuvarladı ve tutup kafesin içine çekti. Kafesin kenarına yanaştı, sopayı dışarı uzattı ve Nelly'nin Gucci çantasının sapına geçirdi. Sopayı dikkatle havaya kaldırarak çantayı kendisine doğru kaydırdı. Yaralı koluna herhangi bir baskı uygulamak zorunda kaldığında acıdan soluk soluğa kalıyordu. Çantayı ızgaralara doğru çekmek sanki sonsuza kadar sürdü. Eric titreyen ellerle Nelly'nin altın kaplamalı ruj kılıflarının, seyahat boyu saç spreyinin ve pudrasının arasında asma kilidin anahtarını aradı. Yan ceplerden birinde Nelly'nin cep telefonunu buldu. Sadece tek kolunu kullanabildiği için telefonu yere koydu, üstüne eğildi ve acil yardım hattını aradı. Sakin bir ses, acil yardım 112, acil durumunuz nedir dedi. Erik cesaret edebildiği kadar yüksek sesle lütfen dinleyin. Bu telefonu izlemeye çalışmalısınız dedi. Bir seri katil tarafından bir mahzene kapatıldım. Buraya gelmeniz ve... Hattın ucundaki ses çok az çekiyor diye araya girdi. Başka bir yere... Katilin adı Nelly Brandt ve Rainbow yolu üstünde bulunan sarı bir evin mahzenindeyim. Hiçbir şey duyamıyorum. Tehlikede olduğunuzu mu söylediniz? Durum ciddi, buraya gelmelisiniz diyerek hızlıca merdivenlere baktı. Rainbow yolu üstünde bulunan sarı bir evdeyim. Her yanda tarlalar var ve etrafta yıkılmış binalarla uzun bacalı bir fabrika gördüm ve... Mutfak kapısı takırdadı ve Erik parmakları titreyerek konuşmayı sonlandırdı. Telefonu yere düşürdü ama alıp çantanın içine koymayı başardı. Nelly'nin dik merdivenlerden indiğini duydu ve çantayı sopanın yardımıyla tekrar masaya doğru itti. Çanta devrilecek gibi olunca alt tarafını sopanın ucuyla dürtmek zorunda kaldı. Çantayı eski yerine itebilmek için kolunu mümkün olduğunca ileri uzattı. Nelly mahzene inmek üzereydi. Erik sopayı kafesin içine çekip döşeğin altına sakladı ve yerdeki tozların arasında belli belirsiz bir iz kaldığını fark etti. Nelly mahzene ayak bastı. Elinde geniş ağızlı bir mutfak bıçağı tutuyordu, yüzü terlemişti. Kana bulanan saçlarını geriye doğru itti ve masanın üstünde duran çantasına baktı. Erik ızgaraya yaslanarak geri gelmen uzun sürdü dedi. Nelly mutfak biraz dağınık diye açıkladı. Ama biraz morfinim var değil mi? Nelly aç olana her acı şey tatlı gelir diye mırıldandı ve beyaz hapı bıçağın ucuna koydu. Boş boş gülümsedi ve bıçağı ızgaraya doğru uzattı. Soğuk bir şekilde ağzını kocaman aç dedi. Erik kalbi çarparak yüzünü paslı ızgaraya yanaştırdı, ağzını açtı ve bıçağın ucunun yaklaştığını gördü. Nelly titreyen bıçağın ucunu açık duran ağzının içine sokarken Erik onun soluklarının hızlandığını duydu. Diliyle bıçağın soğuk alt yüzüne dokunarak dudaklarını dikkatle kapadı. Nelly bıçağı dışarı çekerken ağzı ızgaranın kenarına çarparak çınladı. Erik hapı yutar gibi yaptı ama yanağıyla arka dişinin arasına sıkıştırdı. Tükürüğü dış katmanı erittikçe ağzına acı bir tat yayıldı. Hapı yutmaya cesaret edemezdi. Ne kadar acı çektiğinin bir önemi yoktu. Uyuşuk ve uykulu olmayı göze alamazdı. Erik tekrar döşeğin üstüne oturarak ''Yeni küpeler takmışsın'' dedi. Nelly gözlerini bıçağı tutan elinden ayırmadan kısaca gülümsedi. ''Yine de yeteri kadar iyi olamadım.'' ''Nelly, eğer beni beklediğini bilseydim.'' ''Bahçede durdum ve Katrina'ya baktığını gördüm.'' diye fısıldadı. ''Erkekler güzel tırnakları severler, bunu biliyorum. Ama benim ellerim hep bir tuhaftı. Yapabileceğim hiçbir şey.'' Çok güzel ellerim var. Bence çok güzeller. Onlar hiç olmasa Katrina'nın şu anki halinden güzeller diyerek sözünü kesti. Geriye sadece şu küçük öğretmenin kalıyor. İkinizi birlikte gördüm. Onun nemli ağzını da gördüm. Ve Erik sesini titretmemeye çalışarak senden başka kimse olmadı dedi. Nelly ama benim hiç çocuğum yok, bir küçük kızım yok diye fısıldadı. Erik her yerinin buz kestiğini hissederek ''Neden bahsediyorsun sen?'' diye sordu. ''Galiba en iyisi doğrudan göğsüne ateş etmemek. Tabii aksini istemezsen.'' ''Nelly, onlar umurumda değil.'' dedi Erik. ''Gözüm senden başkasını görmüyor.'' Erik başını geriye attı ve bıçak az önce yüzünün bulunduğu yere isabet etti. Nelly soluk soluğa kalmıştı ve hayal kırıklığı içinde Erik'e bakıyordu. Erik çok ileri gittiğini biliyordu. Nelly doğru söylemediğini fark etmişti. ''Senin bu dediğin'' dedi Nelly soluk sola, ''ne bileyim, bir bakıma rüzgarı kovalayarak ölümü aramak gibi.'' ''Ne demek istiyorsun, ölümü aradığın falan yok Nelly.'' ''Nelly seni suçun değil'' diye mırıldandı ve bıçağın ağzıyla ensesini kaşıdı. ''Seni suçlamıyorum.'' Birkaç adım geriye gitti ve gölgeler solgun yüzünü sarmalayınca gözlerinin olması gereken yerlerde büyük siyah delikler açıldı ve boynunda karanlık şekiller belirdi. ''Ama ölümün neye benzediğini göreceksin Erik'' dedi ve merdivenlere doğru döndü. Erik arkasından ''Aptalca bir şey yapma'' diye seslendi. Nelly durdu ve arkasına baktı. Yanaklarından ter damlaları süzülüyordu ve makyajı neredeyse tamamen silinmişti. "O kadını düşünmeye devam edecek olmanı kabullenemem," dedi sesi titremeden. "Eğer onu düşünmeye devam edeceksen o zaman gözleri ve dudakları olmayan bir yüzü olmalı." Eric "hayır Nelly" diye bağırdı ve onun dar merdivenleri çıkarak gözden kaybolmasını izledi. Yere yığıldı. Yarısı eriyen hapı eline tükürdü ve dağılan kalıntıları kot pantolonunun cebine koydu. 128. Bölüm. Margot Nelly Brandt'ın Bromma'daki evinde ya da Karolinska'daki işinde bulunma olasılığının epey düşük olduğunu biliyordu. Yine de yolun aşağısındaki arabasında oturup ulusal görev gücünün Bromma'daki beyaz renkli modern villanın etrafını sarmasını izlerken bedenini saran yoğun endişe hissine engel olamadı. Siyahlara bürünmüş ağır silahlı polis memurlarını yok saydığı sürece burası rüyalardaki kadar huzurluydu. Tıpkı çocuklukta geçirilen pek çok akşam gibi. Margot operasyonu telsizle takip ediyordu ve içindeki gerginlik dayanılmaz düzeydeydi. Sessizliğin çığlıklar ve boşaltılan silahlar tarafından bozulacağını hayal etmeden duramıyordu. Telsizi cızırdadı ve operasyon şefi Roger Storm ona doğrudan rapor verdi. "Kadın burada değil," dedi. Margot her yere baktılar mı diye sordu. "Bodruma, çatıya, bahçeye." "Burada değil." "Ya kocası?" "Televizyonun karşısına oturmuş, dalgıçlıkla ilgili bir program izliyor."
"Peki ne diyor?"
"Doğrudan konuya girdim ama Nelly'nin bu işle hiçbir ilgisi olmadığından emin."
Eric hakkındaki bütün haberleri okumuşlar ve Nelly de kocası kadar şok olmuş.
Margot eve bakarak, "Pekala,
şu anda bu umurumda bile değil. Karısının hangi cehennemde olduğunu söylesin yeter," dedi.
Roger, "başka bir evleri yokmuş, yani adamın hiçbir fikri yok," diye cevap verdi.
"Acil müdahale ekibi işini bitirdi mi?"
"Çıkmak üzereler."
"Margot, o halde geliyorum," dedi ve arabanın kapısını açtı.
Ayağa kalkar kalkmaz belinin alt kısmında kör bir ağrı hissetti. Bunun ne anlama geldiğini hemen anladı ama yürümeye devam etti. Ve yavaşça ardına kadar açık duran kapıya doğru yürüdü. Kapıda dikilen memura, "bu vakayı çözdüğüm zaman doğum yaparım," dedi. Hol büyük olmasına rağmen samimi ve davetkardı. Kapının karşısında bir Carl Larson tablosu asılıydı. Acil müdahale ekibindekiler ellerinde kasklarıyla ve kayışlarından sarkan otomatik tüfekleriyle dışarı çıkmak üzereydi. Salonun karanlığında biraz tombul bir adam bir koltukta oturuyordu. Kravatını gevşetmiş, gömleğinin en üstteki düğmesini açmıştı ve sehpanın üstündeki tepside mikrodalgada ısıtılmış bir yemek vardı. Adam şok olmuş gibi görünüyordu. Şakaklarını ovup duruyor ve kendisiyle konuşmakta olan polis memuruna şaşkınlıkla bakıyordu.
"Burası büyük bir ev," diye açıkladı. "Bizim için yeterli. Kışları zaten genellikle Karayiplere gideriz ve..."
Margot,
"Ya geniş aileniz? Onların evleri yok mu?" diye araya girdi.
"İsveç'te yaşayan tek kişi benim."
"Peki karınız ödünç bir evde kalacak olsaydı nereye giderdi?"
"Üzgünüm, hiçbir fikrim yok. Ben..."
Margot adamın yanından ayrılıp yukarı kata çıktı, etrafa baktı, sonra yatak odasına girdi ve telefonunu çıkardı.
Yuna cevap verir vermez, "Nelly Brandt evinde yok, Karolinska'da da değil," dedi. Yuna Linda, "başka bir mülkle herhangi bir bağlantısı var mıymış?"
Margot bir sonraki kasılmanın etkisiyle soluksuz kalarak, "bütün kayıtları kontrol ettik," diye cevap verdi. "Başka bir evleri yok. Yazlıkları ya da arsaları da."
"Nelly daha önce nerede yaşıyormuş?"
Margot Yuna ile son konuşmasından hemen sonra talep ettiği bilgilerin bulunduğu bilgisayar çıktısını açtı. Nüfus kayıtlarına göre 10 yıl öncesine kadar Sköldinge papaz konusunda yaşıyormuş. Burada ortaya çıkmasından önce arada 4 yıllık bir boşluk var.
"Nelly, Rocky Kirkland ile onun papaz konusunda yaşamış," dedi.
"Orada tanıdıklarımız var ama artık o konut yaşlar evi olarak..."
"Biliyorum, biliyorum."
"Aslında ikinci ya da üçüncü elden bir daire kiralayabilirdi."
"Günlükte Roslagen'daki bir çiftlikten bahsediliyor," dedi Yuna.
"Çiftlik falan yok. Nelly'nin üstünde hiçbir mülk bulunmuyor. Ailesi hiç arsa sahibi olmamış ve kendisi de soyunun son üyesi." Ama Rocky onun elinden kaçmış ve Finstad'a bir araba çalmış. Yaya olarak nereye kadar yürüdüğünü bilmiyor. Margot sözünü keserek, Nortel ya da dolaylarında binlerce çiftlik olmalı dedi. Nelly'nin bütün belgelerini kontrol et. Eğer başka birinden bir çiftlik kiraladıysa kendi üstüne kayıtlı olmayan elektrik faturalarını falan ödemiş olabilir. Bunun gibi şeylere bak.
Birkaç saat içinde resmi bir arama emri çıkarılması hakkında karar verilmiş olur.
Aramaya başla ve biri seni durdurana kadar devam et dedi Yuna.
Pekala, nereden başlayayım?
Eğer kocasının doğru söylediğini düşünüyorsan Nelly'nin kişisel eşyalarını karıştırmalısın.
Margot, yukarı kattayım, ayrı banyoları var diyerek güvercin mavisi duvar kağıtlı havadar bir odaya girdi.
Sen evi ararken konuşmaya devam edebiliriz. Bana tam olarak neye baktığını söyle.
Yatak yapılmış ve Nelly'nin komodinin üstünde birkaç kitap var. Görünüşe göre psikoloji kitapları.
Çekmeceleri kontrol et. Margot komodinin iki çekmecesini açtı ve Yuna'ya burada hiçbir belge olmadığını söyledi.
Çekmeceler boş sayılır. Sadece biri Mogadon folyosu, boğaz pastilleri ve el kremi buldum dedi.
Sıradan bir el kremi mi?
Clarins.
Margot elini çekmecenin içine uzattı ve küçük bir plastik kutu buldu.
Burada bir kutu dolusu gıda takviyesi var dedi.
Ne tür bir takviye?
Demir, demir hidroksit.
Yuna, insanlar bunu neden kullanıyorlar, sen kullanıyor musun diye sordu.
Ben onun yerine 5 kişilik et yiyorum dedi ve çekmeceleri kapattı.
Orada bir gardırop var mı?
Giyinme odasına girmek üzereyim diyerek 2 sıra giysinin arasında yürümeye başladı.
İçeride ne var?
Elbiseler, etekler, takımlar, bluzlar, kıskandığımı sanma. Fakat hepsi Burberry, Ralph Lauren, Prada.
Margot bir duvara bakarken sustu. Yuna, neler oluyor diye sordu.
Ayakkabılar, sanırım biraz ağlayacağım.
Devam et.
Yuna, sadece demek istiyorum ki bir sürü araştırma yaptım. John Hickley'den Mona Wallen Hirpe'ye varana kadar bütün belli başlı taciz vakalarını inceledim. Ve hiç kimse Nelly'nin saplantı seviyesinin yakınına bile yaklaşamaz. O şimdiye kadar gördüğüm en korkunç tacizci.
Biliyorum.
Şimdi nereye bakayım?
Yuna arkaları kolaçan et diye cevap verdi. Rafların arkalarına, kutuların altına bak, bir şeyler bulman gerek. Telefonu kapattılar ve Margot duvara yaslanıp rafların arkasına doğru sürünerek her yere baktı. Ama hiçbir şey bulamadı. Yatak odasına geri döndüğü sırada Roger Storm'un en üst basamağa ulaştığını gördü. Yüzü ter içinde kalan Roger gözleri sonuna kadar açılmış halde Margot'un yanına geldi. Margot içini çekti ve bir sonraki kasılmayı bastırmak için elini yumruk yaparak belinin alt kısmına bastırdı.
Kısık sesle ne oldu diye sordu.
Roger, elimize bir film daha geçti dedi.
45. ayrımın sonu. Sayfa 510.